Ay Vadisi, Jack London.
Ayrım 39.
Sesi kalın çıktığı zamanlarsa Macdonough tiyatrosunun kemanı gibi kulağa tatlı ve hoş geldiğini öne sürmüştü. Küçük kızrağım benim demişti. Canlı, saydam, ince ve nazik ve duyarlı, baştan ayağa sinirlerle dokulu küçük safkanım demişti. Bayılırdı giysilerine, giyiş biçimine. O giyinirken kendini düşte sanırdı. Sesinin ve teninin serinliği gibi, saçlarının kokusu gibi, giysileri de bedeninin bir parçasıydı Saxon'un. Ya havalı duruşu? Saxon bir sandalyenin üzerine çıktı. Belden aşağısını görecek biçimde eğdi aynayı. Eteklerini kaldırıp baktı. Ayak bilekleri yine eskisi gibi inceydi. Baldırının dolgunluğu yok olmamıştı. Kalçalarını, gövdesini, göğsünü, boynunu, başını dik tutma biçimini inceledi. Hoşnutla gülümsedi. Biri Fransız yapılı olduğunu, şekil ve çizgiler bakımından Arnett Kelman'la taş çıkartabileceğini söylerken haklıydı herhalde. Daha bir sürü şey söylemişti kendisine ve hepsi aynı zamanda geliyordu aklına. Evlenmeyi önerdiği o pazar günü dudakları hakkında da şöyle demişti. Konuşmanızı izlemekten hoşlanıyorum çünkü dudaklarınızın her hareketi küçük bir öpücüğe benziyor. Biraz sonra aynı gün şu sözleri söylemişti. Size ilk baktığımda benim olmak için yaratıldığınızı düşünmüştüm. Sonra evini çekip çevirmesini de beğenmişti. Daha iyi beslendiğini, daha rahat yaşadığını, arkadaşlarıyla daha az buluştuğunu ve daha az para harcadığını söylerdi hep. Bir gün kollar arasında sıkarak, "Sen tanıdığım en yaman kadınsın," demişti yekten. Baştan aşağı seyretti Saxon kendini aynada. Hiç de kötü değildi. Üstelik seyretmesi hoştu, bunu biliyordu. Billy ne denli görkemli bir erkek olsa ona uygundu. Billy'ye karşı rolünü pekala yerine getirmişti. Ondan çok şey almaya, verebildiği kadarını, verebildiklerinin en iyisini almaya değerdi. Ama bencilliğin saçmalıklarından sakınmasını da bilirdi. Kendine içtenlikle değer biçerken kocasını da aynı içtenlikle değerlendiriyordu. Çocuk erkeği, sevgilisi Billy'yi dertlerle bunalmış, kapana kıstırılmış, içkiden çılgına dönmüş olmadığı zaman eski durumuyla Saxon'un ona verdiği, ona verebileceği her şeyi fazlasıyla hak ederdi. Saxon son bir bakış fırlattı aynadaki görüntüsüne. Hayır, ölmemişti daha. Aşkı da ölmemişti. Billy'nin kendisine olan sevgisi de canlıydı. Karşılıklı sevgilerinin gelişip yeşermesi için uygun bir topraktı gerekli olan. Sırtlarını Oakland'e dönüp gitmeye kalkmaları bu verimli toprağı aramak içindi. Sandalyenin üzerinde bir eliyle aynayı ileri geri oynatıyor, topuklarından yüzüne dek gözden geçiriyordu. Yanakları alalı olmuştu. Afacan canlı bir görünüşü vardı. Bölmenin arkasından "Hey Billy!" diye seslendi. "Ne var?" diye sordu Billy. "Kendime aşık olmak üzereyim." Billy meraklandı. "Oyun mu oynuyorsun? Niçin tutuluyormuşsun kendini?" "Çünkü beni seviyorsun da ondan. Vücudumun en küçük parçasına varıncaya dek seviyorum kendimi Billy. Çünkü canım işte sen de beni vücudumun en küçük parçasına dek seviyorsun da ondan." Günler hızla geçip gidiyordu. Saxon mutluydu. Billy'ye bakıyor, yedirip içiriyor, ev işlerini yapıyor, gelecek için tasarılar kuruyor, güzel el işlerini satıyordu. Kendisi için dikmiş olduğu süslü şeyleri satma iznini zor koparmıştı Billy'den ama koparmıştı sonunda. "Yalnızca hiç giymediklerimi satacağım," demişti. "Bir yerde yerleşirsek yenilerini yaparım." Satmadıklarını, çarşaf marşaf gibi şeyleri ve yedek çamaşırları da Tom'a bıraktı. "Öyle olsun," dedi Billy. "Her şeyi sen düzenle. Söylediğin akla yakındır. Sen Robinson Crusoe'sun, ben de senin Cuma'nım. Hangi yolu tutacağımızı kararlaştırdın mı?" Saxon başını salladı. "Ya bineceğimiz aracı hiç düşündün mü?" Saxon ayaklarını arka arkaya kaldırıp sağlam yürüyüş kunduralarını gösterdi. O sabah ilk kez olarak giymişti onları, evde alıştırmak için. "Demek taban vay ha?" Saxon gururlu bir tavırla, "Bizimkiler de böyle gelmişler batıya," karşılığını verdi. Billy bu fikri paylaşmadı. "Açık yollarda sürüneceğiz," dedi. "Kadınların göçebe bir yaşam sürdüğünü hiç duymamıştım." "İyi ya, şimdi göreceksin işte. Göçebelik ayıp değil alt tarafı Billy. Annem de böyle geçti ovaları. Hemen bütün anıları eskiden aynı şeyi yapmışlardır. Herkesin ne düşüneceği umurumda bile değil. Sanırım bizim soyumuz dünya yaratılalı hep yollarda sürünmüş. Bizim yapacağımız gibi yerleşecek bir toprak parçası aramıştır. Birkaç gün geçtikten sonra başındaki yara yeterince kapanıp kemiklerin kaynaması yola girince Billy yataktan kalktı, biraz yürüdü. Ama tahtalar arasında bağlı kollarını kullanamıyordu daha. Doktor Huntley ücretinin ödenmesini daha uygun bir zamanı ertelemeyi kendisi önerdi. Saxon doktordan hazine toprakları hakkında bilgi almak istedi. Ama Huntley bu konuda bir şey söyleyemedi. Geçmişte hükümetin isteğini toprak sattığını duymuştu. Hepsi bu. Oysa Tom satılık hazine toprakları bulunduğundan emindi. Honey Lake'den, Shasta County'den ve Humboldt'tan söz ediyordu. Ama bu mevsimde deneyemezsiniz bunu dedi. Kış geliyor. Yapacağınız tek şey daha ılıman bir iklime kavuşmak için güneye gitmektir. Örneğin kıyı kesimine. Oralarda hiç kar yağmaz. Bakın size anlatayım. San Jose'den ve Salinas'tan inin. Monterey'de kıyıya varın. Bu kentin güneyinde hazine toprakları bulursunuz. Orada ormanlıklar ve Meksikalıların çiftlikleri vardır. Oldukça vahşi yerlerdir. Doğru dürüst bir yolu bile yok. Orada yalnızca hayvan yetiştirilir. Ama sekoyalı güzel kanyonlar da vardır. Üretime elverişli güzel topraklar hemen okyanusa kadar uzanır. Geçen yıl o yerleri gezmiş olan birisiyle konuşmuştum. Sizler gibi ben de oralara gitmek isterdim ama saraya söz anlatmanın olanağı yok. O yerlerde altın da var. Bir sürü insan altın arar. İşletmeye açılan 2-3 maden oldukça verimlidir ama altın dalgası daha uzaklardadır. Kıyıya da pek yakın değil. Oraya kadar uzanıp görebilirsiniz madenleri. Saxon kafasını salladı. Biz altın aramıyoruz. İstediğimiz kümes hayvanları beslemek ve sebze yetiştirmektir. Bizimkilerin başlangıçta altın bulma şansları vardı. Ne oldu sanki? Ne kaldı avuçlarında? Tom doğruladı. Hakkın var galiba. Gözleri hep yükseklerde olduğundan burunları dibinden kaçan bin bir küçük fırsatı yakalayamadılar. Bir tanesi de baban. Kendisinden duymuşumdur. San Francisco'da Market Street'te 3 madenden pay satmış. Her biri $50. Bu paylar $500,000 eder şimdi. İşte Will amca. Uçsuz bucaksız bir çiftliği vardı ama gözü doymadı. Büyük bir sürü almak, kral olmak istiyordu. Miller ve Lux gibi. Los Angeles'ta öldüğü zaman ayda $40 ücretle gece bekçiliği yapmaktaydı. Her zamanın bir eğilimi vardır. Zaman değişti şimdi. Büyük işler geçerli. Bizse küçük insanlarız. Batı'da şimdiki Ohio'nun çevresinde sürdürülen yaşantıyı çok dinlemişimdir bizimkilerin ağzında. Herkesin bir çiftliği olabilirmiş o devirde. Öküzlerini arabaya koştu mu doğru bir çiftliğe konmaya gidermiş. Pasifik Batı'dan binlerce mil uzaktaymış. Bu binlerce millik uzaklık ve milyonlarca çiftlik sahiplerini beklermiş. Sen 80 hektardan söz ediyorsun. Sözü mü olur? İlk zamanlar Oregon'da 320 hektardan söz açarlarmış. O zamanlar böyleymiş işte. Herkese toprak varmış, istediğin kadar toprak. Ama Pasifik Okyanusu'na varır varmaz iş değişmiş. Büyük girişimler ortaya çıkmış. Büyük iş dedin mi büyük iş adamı demektir. Büyük iş adamı demek de büyüklerin hesabına çalışmaktan başka bir şey yapamayan binlerce küçük adam demektir. En çok yitirenler bunlardır işte. Bu durumdan hoşnut değillerse kendileri bilirler. Bir şey değişmez. Öküzlerini arabaya koşup çekip gitme olanakları bile yoktur. Çünkü gidebilecekleri hiçbir yer yok. Çin'e gitmek isteseler bile Çin ta öbür tarafta ve arada öyle bir tuzlu su kitlesi var ki o kitlede çift sürülmez, öyle değil mi? Saxon, sanırım dedi. Abi konuşmasını sürdürdü. Evet, insan bütün bunları olduktan sonra görüyor. Ama ne çare, artık çok geç. Kodamanlar daha açık göz çıktılar dedi Saxon. Tom düzeltti. Daha şanslısı da. Birkaçı kazandı ama çoğu da yitirdi. Hem yitirenler de kazananlar gibi yetenekliydi. Sokakta bir avuç bozuk para için itişip kakışan çocuklara benziyorlardı. Oysa kimileri dar görüşlü de değildi. Örneğin babanı al. Doğu'nun iyi bir soyundan geliyordu. Ticaret içgüdüsü vardı onda. Varlığını büyütmek için bütün koşullar hazırdı. Tuski kalbi zayıftı yahut böbreklerinden rahatsızdı yahut romatizması vardı ne olacaktı? Elbette ki serüven peşinde koşan bir ortaçağ şövalyesi gibi diyar diyar gezemeyecek, dövüşemeyecek, batıyı bir uçtan bir uca arşınlayamayacaktı. Büyük bir olasılıkla San Francisco'da yerleşmek zorunda kalacaktı ve Market Street'te satmış olduğu 3 madenin paylarını kendisine saklayacaktı. Ve elbet daha başka paylar da satın almış olacaktı. Vapur işletmelerine girerek borsada oynayacak, demir yolları döşeyecek, tüneller açacaktı. Sözün kısası kendisi de büyük bir iş adamı olacaktı. Tanırım ben onu. Ondan daha kıçı yer görmez insan tanımış değilim. Şimşek hızıyla düşünürdü. Bir buz parçası gibi soğuktu. Bir kumançı gibi zapt edilmezdi. Zamanın büyük istifçileri ve umursamaz piyasa kara borsacılar arasından kendisine bir yol açmış olacaktı. Tıpkı kadınların gönlüne götüren yolu açtığı gibi. Kılıç ve mahmuz şakırtılar arasında at sırtında dört nala giderken uzun saçları rüzgarda dalgalanırmış. Bir kızıl derili gibi dimdik dururmuş at koştururken. Güzel adamdı, yaman adamdı. Mavi gözlü bir masal prensi gibi zarif, aynı zamanda Meksikalı bir kabarello gibi ateşli. Yolu kadınların gönlünden geçmez de ne olur? İç savaşta da öyle dalarmış düşman saflarına. Sonra askerlerinin başında savaşa doymak bilmeyen bir kızılderili gibi uluyarak geri dönermiş. Senin yetişmende katkısı bulunan Sedi anlatmıştır bütün bunları bana. Sedi babamla birlikte saldırıya katılmış. İşte böyle bir adam olan baban eğer San Francisco'da yatağa çakılmış olsaydı batının kodamanlarından biri olmuş olurdu. O zaman sen de zengin bir genç kadın olurdun şu sırada. Avrupa'yı dolaşırdın. Flossların, Crocker'sların yanında Nob Hill'da bir köşkün olurdu. Fairmont Oteli'nin pay senetlerinin büyük bölümü senin olurdu. Daha başka kuruluşların senetleri de. Niye böyle olmadı? Baban açık göz değildi de ondan mı? Kesinlikle hayır. Kafası çelikten bir tuzağa benzerdi. Patlayacak gibi, taşacak gibi doluydu çağının düşünceleriyle. Ateş gibi adamdı. Zapt edilmezdi, yerinde duramazdı. Senle Flood ve Crocker ailelerinin genç kadınları arasında başka ayrım yoktur. Baban şanslı çıkmadı. Uygun zamanda romatizmaya yakalanmadı. Olan bu. Saxon iç geçirdi, gülümsedi. Ama ne de olsa ben onları yendim dedi. Flood ve Crocker'ların küçük hanımları boksörlerle evlenemezler. Oysa ben bir boksörle evlendim. Tom önce anlamadı. Kız kardeşinin yüzüne baktı. Sonra yavaş yavaş bir hayranlık yayıldı yüzünde. Doğrusu söyleyeceğim tek bir şey var dedi ağır başlılıkla. Billy öyle şanslı bir çocuk ki ne denli şanslı olduğunu kendisi de bilmiyor. Doktor Huntley izin verdikten sonra çözüldü belinin sargıları. Saxon yola çıkmadan 2 hafta daha beklemekte ayak diredi. En küçük bir riske girmek istemiyordu çünkü. Aslında bu 15 günde 1 aylık kira tamamlanmış oluyordu. Ev sahibi son 2 ayın kirasını almak için Billy ayağa kalkıncaya dek sabretmeye razı olmuştu. Salinger firması eşyaları geri almak için Saxon'un saptadığı günü bekliyordu. Billy'ye $75 geri vermişti. Tahsildar şöyle dedi Saxon'a. Şimdiye dek ödediğiniz borçlar eşyaların kira bedelini karşılayacak. Artık kullanılmış eşya sayılır bunlar. Patronlar için hiç de kazançlı bir iş değil bu. Hem işi bu biçimde çözümlemeye zorunlu da değillerdi bilirsiniz. Öyle ki size karşı çok iyi davrandıklarını unutmayın. Yeniden ev bark döşemeye karar verirseniz firmamızı unutmayın. Bu paraya Saxon'un süs eşyalarının satışından elde ettikleri paraları da katarak bütün küçük borçlarını ödeyebildiler. Birkaç dolar da cep harçlığı kaldı kendilerine. Billy, borçtan tiksinirim dedi Saxon'a. Şimdi ev sahibi ve Doktor Hunt'ı dışında kimseye metelik borcumuz yoktur. İkisi de uzun süre bekleyebilecek gibi zengin değiller. Billy yavaş bir sesle, uzun süre beklemeyecekler dedi. Saxon gülümsedi. O da tiksinirdi borçta. Bu ortak çizgi batıya ilk gelip yerleşen çok sert huylu öncüler dalgasından kalıtımdı onları. Saxon okyanusu gemiyle, çayırları, ovaları da öküz arabalarıyla geçmiş olan antika dolabı sarıp sarmalamak için nice zamanı olacağını hesaplıyordu. Little Meadow savaşında bir kurşunun açtığı küçük bir deliği öptü. Babasının at sırtında kullandığı kılıcı da öptü. Elini kutsal bir şeye değdiriyormuş gibi çekine çekine bir daha okudu anasının şiirlerini. Yine anasının kırmızı atlastan küçük korsesini kucaklayıp veda etti. Albümün kurdelelerini çözdü. Sonra bir kez daha baktı Vikingleri gösteren gravüre. Kılıç elde İngiltere kumsallarına atlayan akıncılardan birini yeniden Billy'e benzetti. Soyunun nerelerden kalkıp nerelere geldiğini, ne şaşırtıcı serüvenler geçirdiğini düşündü bir süre.
Ayrım sonu.